Ayrım 22.
Mumun sarı, titrek, hafif siyahsı arasında birbirinin donuk, yarı muzdim, karanlık, görünen çehrelerine bakışarak durdular. İnsanların bazı feveran, öfkelenme devreleri vardır ki küçük bir istihzar, hazırlanma dakikası ile başlar. Bu dakikada gözler birbirini istifsar ediyor, sorguluyor gibi durur. Güya ağlayalım mı sualiyle bakışır. Bu dakika uzun bir zaman kadar hatıralarla malidir, doludur. Bu bir dakikada bütün yaralar henüz taze kanayarak, her biri bir başka hatıranın ateşiyle yanarak inkişaf eder, ortaya çıkar. Kalbin binlerce noktalarından birer ızdırap enini, inleyişi ile binlerce menfez, yarık, açılır. Türlü kırık ümitler, acı yeisler, matem hayalleri, bütün hayatın o ağlayan hediyeleri, acı, bir kabristanın ervahı bezmi, bir mezarlıktaki ruhların meclisi gibi feryatlarıyla, giriyeleriyle, gözyaşlarıyla sürüne sürüne buluşurlar. Bir grif ve matem mecmuası, bağırıp çağırma ve yas topluluğu. Yalnız küçük bir dakika, o vakit gözler kapanır, güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema, yüklenmiş bir gökyüzü. Artık ağlamak zamanı gelmiştir. Şimdi bu anne içeride yeisinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zapt etmiyor. Ruhunun bütün tutuşmuş ihtiyacı ile gözyaşlarını salıveriyordu. Ahmet Cemil dudaklarını sıkıyor, annesini görmemek için yere bakıyordu. Nihayet Sabiha Hanım söylemeye başladı. Birinci defa olarak yüreğini boşaltmak, bütün hissettiklerini oraya, ortaya döküvermek istiyordu. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş, kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti, baskı yapmıştı. İnsan emellerini tekzip eden, arzularını yalanlayan, şeyleri istediği şekilde tevhile, farklı yorumlamaya çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakla gecikir. Damadının aleyhine şehadet eden, damadı aleyhinde gelişen vakaları hep böyle müsait tefsirlerle telakki etmiş, uygun yorumlarla algılamış, fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. Fakat artık mümkün değildi. Şimdi hepsini söylüyordu. Onu ta ilk gününden beri sevmemişti. Onda tayin olunamaz, belirlenemez. Bir şey duymuş. Bu adam kızımı mesut etmeyecek demişti. O küçükler, bayağılıklar, maneviyetinin kisvesi, iç dünyasının elbisesi gibi bütün vücudu etrafında tayyaran eden hassasiyet, etrafında uçuşan alçaklık havası onu ta ilk gününden beri duymuştu. O yatacak bir yatak, oturacak bir sofra, elbisesini süpürecek bir mahluk bulmak, bunları mümkün mertebe elden geldiğince ucuz satın almış olmak için evlenmişti. Her gün bir huysuzluğuna, bir kabalığına tesadüf olunuyordu. İyi ütülenmemiş bir yakalık, gömleğinde unutulmuş bir düğme, İkbal'i ağlatmak için kifayet eden, yeten sebeplerdi. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak, yemek beğenmemek, kahveye itiraz etmek. Bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. Sonra İkbal'i doğrudan doğruya tahkir etmeye, aşağılamaya başlamış, saçının örgüsüne, gömleğinin biçimine, çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. İkide bir de, bilemiyorsun, bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et, derdi. Öyle gülüşleri, bakışları vardı ki daima, ben sizin fevkinizdeyim, sizden üstünüm. Sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş, alçalmış, oluyorum demek isterdi. Yavaş yavaş İkbal onun yanında hatasını, duniyetini, alçaklığını affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor, yanında bir hareket etmekten sıkılıyor, dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. Bir hikaye nakletmeye, anlatmaya gelmezdi. Tezyif, aşağılama ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyla söze karışır, hikayeyi yarım bırakırdı. Her şey hakkında hepsinden ziyade malumat, bilgi, sahibi olduğuna kanaati vardı. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin, uygar insan, yüksekliğini verirdi. Ahmet Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti. Fehbi Bey kış geceleri Şehzadebaşı Kıraathanesi'nde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep sermayesiyle bahse iştirak etmiş, gazellerden oluşan birikimiyle konuya katılmış, Ahmet Cemil'i "Zavallı çocuk, daha aklı ermiyor" demek isteyen, acıyor gibi bakan gözleriyle sükuta, susmaya mecbur etmişti. Evin içinde yalnız o vardı. Ötekiler bütün bir alay züyuf. Ayarı düşük para. Sabiha Hanım bu kusurlara evvela ehemmiyet vermiyordu. Erkeklerin %50'sinde görülen şeyler diyordu. Fakat sonra... Şimdi Sabiha Hanım oğluna bakıyor. Onun yanında daha sonrasından bahsetmeye cesaret edemiyordu. Fakat artık o kadar ilerlemişti ki tevakkuf etmek, durmak mümkün olmadı. Daha sonra seher meselesi başladı, diyordu. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek, bütün ayrıntılarını anlatmak için kuvvet buldu. Bütün bildiklerini, hissettiklerini oğluna söyledi. Ahmet Cemil bir şeyin mevcudiyetini, varlığını zaten hissediyor, fakat tafsilat ve adille nazarı dikkatinden, ayrıntılar ve deliller gözünden kaçıyordu. Yalnız şu son tesadüfe kadar. Sabiha Hanım, "Oh, daha ona gelinceye kadar," diyordu. Seher evvela "ben oturmayacağım" diye başlamıştı. Bir gün çarşafını giymiş ağlayarak eli kapının zembereğinde, kapı yayının yanında, ne dışarıya çıkmaya ne de çarşafını çıkarmaya cesaret edemeyerek saatlerle orada durmuş. Ağzından bir kelime alınamamıştı. Nihayet bir sabah Sabiha Hanım Seher'in Vehbi Bey'i mutfaktan iterek çıkardığını, arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. O vakit kızı istintak etmişti, sorgulamıştı. Seher yine bir şey söylemiyor fakat yalnız ağlıyordu. Sabiha Hanım'a zaten öğrenmek istediği şeyi şu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi Bey utanmak, daha ileriye gitmemek lazım gelirken, artık Sabiha Hanım tafsilatı, ayrıntıları bitiremiyor, bir gün diye başladığı hatıralara nihayet veremiyordu. Bütün bu vukuat, olaylar arasında Seher'in mısır, ısrarlı sükutu, İkbal'in hazin tahammülü, üzgün katlanışı. Sabiha Hanım, Seher'in kimseye bir şey söylemek istemediği halde İkbal'e hakikati saklamadığından emindi. Bir vakitten beri İkbal'le Seher arasında birbirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet, yakınlık, sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. Halbuki İkbal, ona ne vakit, "İkbal neyin var?" denirse, o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır, "Benim mi?" der, sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk, içten gelen sesle ilave ederdi. Hiç, bilakis kocasına atfolunabilecek, verilebilecek, bütün kusurları örtmeye çalışıyor. Onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. Sabiha Hanım yine "bir gün" diye başladı. "Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. Seher'in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor," dedim. İkbal'in benzi attı. Bu suale birdenbire cevap veremedi. Sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini, suçunu meydana çıkarıyordu. "Demek ki İkbal biliyor fakat saklamak istiyor," diyordu. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkar bir tabip, dikkatli bir doktor gibi bu anne bedbaht kızının her halini, her sözünü takip etmiş, ondan hastalığının bir parçasını koparmaya çalışmıştı. Fakat İkbal daima mahzun, daima sakit, sessiz, evin içinde bir heyula, hayalet şeklinde tahtalara basmaktan korkarak, annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. Sabiha Hanım, "Nihayet," diyordu, "nihayet babasının hastalığıyla matbaa meselesi çıktı. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti? Herkese iltifat ziyadeleşti, çoğaldı. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi. Eski hissetten, cimrilikten eser kalmadı. Masrafı üstüne aldı. Bütün hareketlerinde bir başkalık göründü. Sebep?" Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor, onu söyletmek için ısrar ederek "sebep" diye tekrar ediyordu. Ahmet Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazen mumun hafif oynak ziyası ile titreyerek duvarların üzerinden kaçışıyor, ta orada türlü münevver rüyalarının incilasına, parlayışına, o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor, görünen gölgelere dalıyor, bazen ta boğazında bir girye ukdesiyle ağlama düğümüyle gözlerini süzerek iskemlerin üzerinde ara sıra dalgalanıyor, mevhum fakat mütenefis, hayali fakat nefes alan bir resim gibi şişiyor, kabarıyor, kamilen hep uçuyor görünen, daha sonra birden yine toplanarak küçülen, zayıflaşan, ağlamış gözleriyle, solmuş çehresiyle, bütün meyusiyetiyle, ümitsizce duran annesine bakıyordu. Ta şu muhaverenin bidayetinden, konuşmanın başlangıcından, biri o annesinin söylediklerini uzaktan, bir komşu evinden gelen matem nevaları, yasağlayışları gibi parça parça dinliyor, şekillerin ihtizazına, titremesine, annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. Bir gün mukaddimesiyle, girişiyle başlanan o sonsuz hikayeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor, bulanmaya başlayan zihninin içinde bir telatum usule geliyor, bir dalgalanma oluşuyor. Ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutları arasından avare, serseri bir fikir geçiyor, ta derinlerde bir hatıra leması, ışıltısı uyanıyor, sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının, beyninin güneşi sönüyormuşçasına zulmetlere boğuluyor. O vakit işittiklerini anlamamaya, düşünmek istediklerini toplayamamaya başlıyor. Şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor. Mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine, karşı konulmaz bir dolaşımın çekiciliğine mahkum ederek çekiyor, döndürüyor, kıvırıyor. Daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak bu kasırga içinde bütün o efkar enkazı, düşünce yıkıntıları kırılmış, parçalanmış, saçılıyor, yerlere seriliveriyordu. Bir gün Ahmet Cemil yine silkinerek dinlemek ister. Bir müddet hikayeyi takibe muvaffak olurdu. Fakat bir aralık annesinin bir sözü gider, zihninin içinden bir hatırayı tırmalayarak uyandırırdı. Ah evet, bir gün o da tahattür ediyordu, hatırlıyordu. Hatırına geliyor mu? Bir gün İkbal'i ihtiyarın evine göndermiştik. O gece orada kalmıştı. İlk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği, döndüğü halde o gün hasta gibi gelmişti. İşte o gidiş son gidiş oldu. Ondan sonra İkbal'i oraya göndermek kabil, mümkün olamadı. Ben ısrar ettikçe ihtiyar memnun olmuyor, gittiğimizi istemiyor. Beyin babasıdır, ne isterse yapsın. Fakat ben gidemem diyor. Sebep? Sabiha Hanım yine cevap isteyen gözlerle oğluna bakıyor. Onu söyletmek için ısrar ederek ilave ediyordu. Sebep? Ahmet Cemil, ah müleffes mahluk diyordu. Ayağa kalktı, annesinin yanına kadar gitti. Yanı başında diz çöktü. Şimdi Sabiha Hanım'ın gözleri yine bir şiddet ihtilaç, şiddetli bir çırpınma ile kapanıyor, perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmaya başlıyordu. Peki anne, İkbal'i ne yapacağız dedi. Bu sual üzerine ikisi de sükut ettiler, sustular. Şu noktada bu iki kalp bütün acılarıyla güya birbirine sarılmışlardı. İkisinde de aynı tedbir ihtiyacı. Ne yapacağız diyordu. Sabiha Hanım nihayet gözlerini kaldırdı, ellerini oğlunun omuzlarına koydu, hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı. Hiç dedi. Hiç, hiç. Sahi mi İkbal'i o kahrın, acının pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok? Ahmet Cemil buna inanamıyor. Kardeşini öldüren o musibetin bir tamiri çaresini bulunamayacağına kanaat edemiyor. İnanamıyor. Şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. Hiç öyle mi? Demek İkbal'i kurtarmak için bir şey yapamayacaklar. Onu böyle içeride odaların yalnızlığına iltica ederek, sığınarak, ağlamakta, yeisinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar öyle mi? Sabiha Hanım'ın gözleri artık kuru idi. Derin, sabit, meyus bir nazarla, ümitsiz bir bakışla Ahmet Cemil'e bakıyordu. Şimdi hatırından bir çare, yalnız bir çare geçiyordu. Ahmet Cemil de onu düşünüyordu. O çarenin ismini söylemeksizin mıknatısı bir fikir münakalesiyle, manyetik bir fikir ulaşımıyla. İkisi de aynı düşünceyle meşgul olduklarını anladılar. Sonra Ahmet Cemil dudaklarının arasından, "Öldürmekle müsavi, eşdeğerde." dedi. İçinden başka bir tedbir, onu büsbütün kurtaracak başka bir deva, çare bulmalı diyordu. Odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten, bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur, ileri gelen bir bezginlik ile yatağının kenarına oturdu. Orada hareketten kalmış, kolları sarkmış, gözleri boş bir nazarla odanın müpem, belirsiz bir köşesine dikilmiş durdu. Şimdi bu izdivacı evliliği düşünüyor, bütün geçmişin tafsilatını icmal ediyor, özetliyor. Bu izdivacın nasıl vücuda geldiğini, bu neticenin ne yolda sebeplerle tevellüt ettiğini tahlil ediyor, ortaya çıktığını irdeliyor. Bunda bir mesuliyet mevcut, bir sorumluluk var ise onun kime aidiyeti lazım geleceğini, onun kime ait olduğunu bulmak istiyordu. O zaman pek kayıtsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak, seçilecek, hayat refikini, arkadaşını iyice öğrenmek, tanımak için bir ihtiyatta, çabada bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmet Çelik Efendi'nin fikrinde doğu veren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıklarıyla, kayıtsızlıklarıyla hatırına geliyordu. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının işitmesinden ihtiraz edilerek, çekinilerek, 2-3 dakika süren muhavereciliklerle, konuşmacılıklarla hemen bitirilivermiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. Ahmet Şevki Efendi budalanın biri diyordu. Sonra birden kalbini bir şey, yakıcı bir şey buldu. Ahmet Şevki Efendi'nin zevzekçe bir vaziyetle matbaa ihtiyarındır dediği hatırına geldi. Ahmet Cemil bu fikri zihninden defetmek, onu düşünmemek, idare memurunun yuvarlak heyetiyle, vücuduyla o sırıtkan yüzünü görmemek için nefsine zor etti. Fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş, rahatsız edercesine girmiş, oradan çıkmamak istiyor. Bu mesuliyet, sorumluluk sana ait diyordu. Ahmet Cemil mevhum bir hasım, hayali bir düşman ile mücadele edercesine bu fikirle cenkleşiyordu, savaşıyordu. Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Ahmet Şevki Efendi ondan bahsedince hatta içimden hiddet etmedim mi? Diyordu. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine temessül ederek, şekline girerek bir suret alıyor, geniş bir istihza handisiyle, bir alay gülüşüyle, dişlerini göstererek gülüyor, kudurtucu, türlü manalar ifade eden bir nazarla bakarak, acaba sahibi emin misin? Diyordu. Bu musallat fikirle mücadeleden mağlup, makur, yenik, kahrolmuş olarak çıktı. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mesuliyet hissesi terettüp ediyordu. Bir sorumluluk payı düşüyordu. Bu hakikat inkar edilemezdi. Kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. Yarı karanlık içinde müpem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine, duvarda melül, üzüntülü, sallanan haritaya, yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının, heyhat, o mesut mektep hayatı dostlarının, bir yelpaze teşkil eden, oluşturan resimlerine güya, beni siz de mesul mü telakki ediyorsunuz, beni siz de mahkum mu ediyorsunuz, yalvarışlarıyla baktı. İfrata, aşırılığa, her şeye karıştığı hakikat fevkinde, gerçeküstü, şiire şu dakikada her vakitten ziyade mağlup idi. Artık kendisine mahkum sıfatıyla bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra adeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilatı tezim ve takviyeye, süslemeye ve kuvvetlendirmeye özendi. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor, düşmanca inceliyor, misuliyeti tamamıyla yüklenmek için sebepler buluyor. Sensin, bütün sebep sensin diyor. Henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasıyla tebriyeye, bir savunma sesiyle kendini temize çıkarmaya, çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu. Bir aralık bu hükme, yargıya daha ziyade kuvvet vermek için, hatta dedi, kardeşinin bir yabancıya irtibatından, ilişkisinden, hissettiği kıskançlığın, o haftalarca süren ve hiçbir vakit sahil olamayan ezanın, hiçbir zaman bitmeyen eziyetin biraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş, kazanmış, görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı, ortaya çıkan hayali tamamıyla hatırına getirdi. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin, karalamanın, ortasında kalıvererek düşüncelerine sakin bir zemzeme kabiliğinden Refik, sessiz bir Ezgi gibi arkadaş. Olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden, derecesinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti, hastalığa yakalanması üzerine evvela en iyi hisleri uyanmıştı. İhtiyara acımış, eniştesi için duymaktan hali uzak, kalamadığı nefrete biraz daha büsat, genişlik vermiş, Hüseyin Baha Efendi'nin çekilmesine infial ile kızgınlıkla bakmış, Ali Şekip'in muharrirliğe, yazarlığa veda ederek bir dükkancılığa geçmesini bir fecia, felaket hükmünde telakki etmiş, algılamış iken ta kalbinin derinliklerinde hafi, gizli, köşelerinde bütün bu şeylerin altından bir emel çiçeği çıkacağına itimat eden, güvenen, gizli gizli gülümser bir ümit saklı değil miydi? Demek o güzel hisler, onlar hepsi yalan, hepsi sahteydi. Yavaş yavaş o ümit andesi sönmeye meyyal, eğilimli, küçük bir nur şeklinde ışıldarken, gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şaşası, görkemi ile bütün o muzdim hissiyat, o karanlık duygu, bulutlarını dağıtarak kalbini envarına, nurlarına boğmuş idi. Artık saklayamıyor, kendisine adeta kendi menfaatine, çıkarı için birçok güzide, hoş, hisleri feda etmiş bir kötü mahluk nefretiyle bakıyordu. Doğruldu, müthiş bir azap, sıkıntı, boğazını sıkıyor, başını bir mengene içinde parçalıyordu.